Ayrım 10.
Sayfa 117. Ali Fuat Paşa'nın İngilizleri Eskişehir'den sürdüğünü, bizim de Gebze'ye kadar yolumuza trenle devam etmemizi istiyordu. Bu Adapazarı'na geri dönmek demekti. Yine bir savaş divanı kurduk ve gece yarısı Adapazarı'na dönmeye ve sabahleyin de hareket etmeye karar verdik. Doktor Adnan da ben Fuat Bey'in evinde kalacaktık. Diğerleri de tam takır evde yatıp uyumaya çalışacaklardı. Fuat Bey'in annesi son derece bilgili, sevimli, yaşlı bir Türk hanımıydı. Büyük oğlunun dul karısı ve güzel çocuklarıyla beraber oturuyordu. Hepsi bana çok yakınlık gösterdiler. Bana verdikleri nefis gecelikle mavi kurdeleli gece başlığını hiç unutamam. Bunca güzel şeylerin bulunduğu alemden çok uzaklarda kalmış gibiydim. Sabahleyin erkenden öteki eve gittik. Herkesi yerli yerinde bulduk. Vali de oradaydı. Çok üzgün bir hali vardı. Galiba İngilizler İzmit'ten telgraf çekerek gece yarısı Adapazarı'na giren bazı şüpheli misafirlerin adlarını sormuşlardı. İngilizler her an gelebilirlerdi. Bizi milli kuvvetlerin yeni karargahı olan Doğançay'a götürecek olan arabalarsa hala görünürde yoktu. Acaba zamanında hareket edebilecek miydik? Genç bir yüzbaşı 8 süvari ile birlikte bizimle gelecekti. Yüzbaşı Bekir'in sınıf arkadaşı çıktı ve ikisi de ölünceye kadar mukavemet edeceklerini söylediler. Yani karşı koyacaklarını. Böylece Adapazarı'nı her an ele geçmek korkusu altında terk ettik. Doğançay'a kadar yol üzüntülü ve güç geçti. Arabalar birçok defa çamura saplandılar ve her seferinde büyük güçlüklerle kurtarılabildiler. Doğançay'da nehri görünce derin bir nefes aldık. Miralay Mahmut bizi karşılamak için 100 milliyetçi göndermişti. Arkamızdan kimselerin bizi kovalamadığını bilmek, azıcık da olsa kendimizi yurdumuzda hissedebilmek ne bulunmaz bir şeydi. Şurada burada rastladığımız milliyetçi kuvvetler büyük bir sayıda Doğançay'da toplanmışlardı. Temiz kalpli ve arslan kaptan gibi silahlı 100 kadar başı bozuk asker sokaklarda gösteri yapıyorlardı. Muhakkak ki Eskişehir zaferi bizim kafilenin maneviyatını son derece yükseltmişti. Miralay Mahmut yarım saat sonra yanımıza geldi. Kararlı bir hali vardı. İhtilalin adeta bir sembolü gibiydi. Durmadan kahveler içtik, başımızdan geçenleri birbirimize anlattık. O akşam Geyve'ye vardık ve geceyi valinin evinde geçirdik. Mustafa Kemal Paşa bütün Anadolu'ya bir tamim göndermişti. Her bölgeden 2 mebus seçilmesini istiyordu. Bunlar Ankara'da toplanacak olan millet meclisine katılacaklardı. İstanbul'da kapanan mebusan meclisinden ne kadar mebusun Ankara'da bulunabileceğini kimse bilmediğinden, yurdun hür kısımlarından mümkün olduğu kadar mebus seçmenin doğru olacağı düşünülmüştü. Çünkü meclis bir anayasa meclisi olacak ve ciddi kararlar alacaktı. Yalnız padişah değil, aynı zamanda hükümet de tamamen İngiliz'in hükmü altında olduğundan zulme uğramış Türk milletin hayatı ve hürriyeti uğrundaki bu mücadelesini idare etmek için Anadolu'da bir hükümet kurma zarureti çıktı. Geyve'de heyeti nasiha, dipnot, nasihatçılar 1919'da padişah Vahdettin'in mesajını halka iletmek üzere kurulmuş, başlarında genellikle bir şehzadenin bulunduğu tanınmış kişilerden oluşan gruplar. Geyve'de heyeti nasiha üyeleriyle buluştuk. Heyette iki meşhur kimse vardı. Yusuf Kemal Bey ile Doktor Rıza Nur Bey. Heyet Anadolu'yu yatıştırmak için İstanbul hükümeti tarafından gönderilmişti. Halkı yatıştırmaya ve durumu kabule zorlamak o günlerde tabii hoş görünmüyordu. Devlet hizmetinde bulunmuş olan bu tanınmış adamların ihtilaf kuvvetlerinin istekleriyle hareket etmek durumuna düşmüş bir hükümet hesabına böyle bir vazifeyi kabul etmiş olmaları ne hazin bir şeydi. Anadolu'nun devlet adamlarına muhtaç olduğu böyle nazik bir zamanda yapılacak en iyi hareket, bu kimselere karşı dost davranmak ve onları kurtuluş hareketine katılmaya ikna etmekti. Hüsnü Bey ile Doktor Adnan onlara kurtuluş hareketini benimsetmeye çalıştılar ve zannedersem Hüsnü Bey bu mesele için Mustafa Kemal Paşa ile muhabereye, yani haberleşmeye girişti. Mustafa Kemal Paşa şahsen ne fikirdeydi bilmiyorum ama her türlü uzlaşmayı kabule yanaşmadı. Böylece en akıllı milliyetçiler onları kazanmaya çalıştılarsa da onlar millete katılamadılar. Ertesi sabah bir saat Akhisar'da kaldıktan sonra Lefke'ye vardık. Burada Yunus Nadi Bey ile konuştum. Kendisi İstanbul'da Yeni Gün gazetesini çıkarıyordu. Bir başka yoldan kaçıp gelmiş ve Geyve'de bizim kafileye katılmıştı. Yolun tehlike ve güçlükleri azaldığından beni Ankara'ya çağıran işi düşünmeye başladım. Anadolu'daki milliyet hareketinin en zayıf tarafı gazeteci ve propaganda yokluğuydu. Onun için Yunus Nadi Bey'i bir Hızır gibi karşıladım. İntibalarından Cumhuriyet Gazetesi'nde 1924'te çıkan bir seri makalede bahsetmektedir. Dipnot: Cumhuriyet 27 Mayıs 1924. Ağaçlıköy'ü imamı durmadan tekrarlıyordu. 50 kişilik bir grup, atlı ve yayan. Ben tabii gazetecilik işi ve milli hareketin sözcüsü olmak üzere bir ajans yayınına başlamanın lüzumu üzerinde kendisiyle konuştum. Trenle Lefke'ye hareket ettik. Ertesi gün Eskişehir'e ulaştık. İçimiz içimize sığmıyordu. Bir çarşı hamamı gözümde tütüyordu. Hepimizin üstüne bir yabanilik çökmüştü. Hiçbir zaman şık olmayan kılık kıyafetimiz şimdi lime limeydi. Sabahleyin Eskişehir'e bir saat kala tren durdu. Herkesin canı sıkıldı. Demir yolunda ufak bir tamir yapmak gerekiyordu. Çok geçmeden bunun bir tertip olduğunu anladım ve Mustafa Kemal Paşa'nın kudretine hayran oldum. Onun düşüncesi Eskişehir'de treni durdurup İstanbul mebuslarına ne söyleyeceklerini anlamaktı. Her zamanki gibi 6 saat duracak yerde Eskişehir'de 2 dakika kaldı. Sonra tren Ankara'ya hareket etti.
Eskişehir'deki manzara yürekler acısıydı. Tamam sesi yükselip de tren keskin düdüğünü öttürdüğü zaman halk bizi karşılamak için toplanmaya vakit bulamadı ve tren bu şüpheli şehirden var hızıyla uzaklaştı. Durumu kabul etmekten başka yapacak bir şey yoktu. Nisan'ın ikinci günü akşamı alacakaranlıkla Ankara'ya yaklaşıyorduk. Yunus Nadi Bey'in büyük bir heyecan içinde yanıma gelip, "Halide Hanım, istasyon hınca hınç dolu, orada birkaç söz söylemek gerekecek, bizim adımıza konuşursunuz değil mi?" dediğini hatırlıyorum. Ne söyleyeceğimi pek bilemiyordum ama "Merak etmeyin, konuşurum" diye cevap verdim. Oldukça heyecanlıydım. Burası Milli Hareket'in Kâbesi'ydi. İkinci bölüm. Ankara'da. Gitti Mecnun hane-i dehri bana ısmarladı. Bir harap evdir kalır divaneden divaneye. Bektaşi nefesi. 4. Ankara, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Gün kararıyor, istasyonda toplanmış olan kalabalık fark edilemiyordu. Tren istasyonda durunca biri trene yaklaştı. Asker üniformasıyla Bağbali civarında uzaktan görmüş olduğu Mustafa Kemal Paşa olduğunu tanımak güçtü. Trenin kapısı açılınca Mustafa Kemal Paşa yaklaştı. Bana merdivenlerden inerken yardım etti. Bu elin çevik hareketi ve kudreti bana Mehmet Çavuş'la Milli Mücadele'nin yolda arkadaşlık etmiş olduğum şahsiyetlerini hatırlattı. Fakat bu kudretli el şekil itibarıyla ötekilerden bambaşkaydı. Anadoluluların elleri umumiyetle kocaman, geniş ve zalimleri gırtlağından yakalamaya kadir görünür. Mustafa Kemal'in gergin derili, uzun parmaklı, beyaz eli, Türk'ün bütün hususiyetleriyle birlikte aynı zamanda hakim bir vasfa da sahipti. "Safa geldiniz hanımefendiden" sonra hatırımı sordu ve arkasında ayakta duran uzun siyah sakallı bir şahsı Ankara valisi diye takdim etti. İstasyonda duranlar arasında biraz ötede Miralay Emin Bey'in karısı Didar gözüme ilişti. Kendisi Mahmure ablanın görümcesinin kızıydı. Çocukluk, daha ziyade gençlik günlerimiz Sultan Tepesi'nde beraber geçmişti. Gariptir ki geçmiş günlerden tamamen ayrıldığım bu günlerde onun yüzü beni geçmiş günlere götürdü. Bu gece onların evinde misafir kalacaktık. Boynuma sarılan kolları titriyor, "Çok şükür sağ salim geldin" diyordu. Ondan sonra zifiri karanlık sokaklardan onun evine arabayla gittik. Yollar bir taş ve çamur deryası. İki tarafta dizili basit kulübelerin pencerelerindeki ışıklara bakıyordum. Koyun pazarını geçtik, atlar her adımda tökezliyordu. Nihayet dar bir sokağa vardık. Köşesindeki çeşmenin etrafına kadınlar dizilmiş sırayla su alıyorlardı. Aralarında koşuşan çocukların yalnız ayak seslerini duyuyor ve oraya mahsus bir oyunun kelimelerini işitiyordum. "Geliyor yavaş yavaş yavaş, patlıcan arkadaş." Bütün bunlar hummalı bir hayal gibi kendi sesimle bana garip geliyor. "Didar, sıcak su, çok sıcak su, sabun ve kese istiyorum." O gülerek "Hepsi hazır" diyor. Yerde kırmızılı halı, uzun bir sedir, beyaz perdeler ve sobadaki alevler inanılmaz bir saadetti. Didar derimi soymadan ne kadar keselemek kabilse beni öyle keseledi. Ayaklarımda fanila terlikler, saçım arkamda ve bir yemeni ile bağlı. Bana birdenbire cennete girmişim gibi geldi. Sedirin üzerine yerleşir yerleşmez kapı çalındı. Didar perdenin aralığından bakınca hemen aceleyle arkama uzun bir hırka ve başıma da adam akıllı bir başörtü getirdi. "Mustafa Kemal Paşa ile Adnan Bey geliyorlar" dedikten sonra odadan çıktı. İçeriye giren paşayı lambanın sönük ışığında pek fark edemiyordum. Sedirin üzerine oturarak konuşmaya başladı. İlk görüşte onu anlamak güçtü. Mustafa Kemal Paşa deniz fenerlerini hatırlatıyordu. Işık saldığı zaman göz kamaştıracak kadar parlak, fakat ışık söndüğü zaman bir şey görmek ihtimali yok. Bu ilk konuşmada onu anlamak kabil değildi. Giderken yarın ziraat mektebine gelin de konuşalım dedi. O gittikten sonra tek hatırladığım şey lavanta çiçeği kokan temiz bir yatakta duyduğum hazdır. Sabah olunca etrafımı daha iyi görüyordum. Evin arkasındaki yatak odamızdan karşıdaki cebeci sırtları görünüyordu. Sabahın sisi arasında yükselen bu sırtların etrafına garip bir eflatun renk sarmış, uzaklardan sapsarı toprak yığınları ve yer yer yeşillikler görünüyordu. Bazen Ankara'dan Enkara diye bahsederler. Fakat şurası bir gerçektir ki havası bu kadar saf olan yer çok azdır. Tepesindeki muazzam gök kubbe tarifi imkansız, sayısız renklerle doludur. Sabahleyin erkenden Adnan, Celalettin Arif Bey'le beraber Miralay İsmet Bey'i karşılamaya gitmişti. O Bolu yolundan geliyordu. Kahvaltı ederken Didar'a bana mümkün olduğu kadar çabuk hemen arkamdaki paçavralardan kurtulacak bir esvap temin etmesini söyledim. Didar ise onu bana bırak dedikten sonra hemen pazara fırladı. Koyu renk bir yünlü kumaş alarak ve Sultan Tepesi'nde tanıdığı o aralık Ankara'da bulunan bir genç terziyi getirterek beraberce dikmeye başladılar. O sabah ben yalnızken bir takım Ankaralı kadınlar beni görmeye geldiler. Ankara çok bölgeciydi ve az istisna ile İstanbullulara yabancılar derlerdi. Ben onlara çok minnettarım. Çünkü ilk gününden itibaren Doktor Adnan da beni de bağırlarına bastılar. Didar'ın hizmetçisi kahve getirdikten sonra bir tanesi dışarıda kimse olup olmadığını gözledikten sonra hepsi birden etrafımı aldılar. Benim ne kadar can pahasına milli mücadeleye atılmış olduğumu bilmekle beraber dertlerini bana açmalarına çok içlendim. Buraya bakın, biz de memleketimizin iyiliğini isteriz. Fakat niçin Ankara'da İstanbul İngilizlerin elindedir diye ümitsiz bir savaşa giriştik? Biz onları yenip dışarı atabilir miyiz? Ankara'nın yarısı Çanakkale'de şehit oldu. Ne faydasını gördük? Bırakın her yer kendi hesabına dövüşsün. Bu bölgeciliğin tam ifadesiydi. Etrafımız, komşularımız sefalet içinde yaşarken kendimizin barış ve dirlik içinde yaşayabileceğimize inanmak ne yazık ki eski dünyanın bir düşünüşüydü. Fakat Ankara kadınları bunu sırf kendi menfaatleri için söylemiyorlardı. O zamana kadar yapılan fedakarlıkların bir netice vermediğini görerek bu düşünceye varmışlardı. Ben onlara bu savaşın şimdiye kadar görülmemiş derecede güç olacağını söyledikten sonra nihayet muvaffak olacağımıza emin bulunduğumu da ekledim. Ben onları kandırmak için bunları söylemiyordum. Ben kendim de ne kadar büyük fedakarlığa bağlı olduğunu bilmekle beraber bu savaşta muvaffak olacağımıza iman etmiştim. Öğleden sonra beni karargaha götürmek için bir araba geldi. İşte bu yer yeni bir hükümeti ve yeni cumhuriyeti yaratacak binaydı. Bu bina Ankara'nın kuzeyinde bir sürü sırtlardan birinin tepesinde yapılmış bir taş binaydı. Bunu vaktiyle İttihatçılar Ankara'da Ziraat Mektebi olarak kurmuşlardı. Sol tarafındaki vadide de numune çiftliğini ve ona gereken binaları yaptırmışlardı. Şimdi mektep kullanılmadığı için çiftlikte kalan talebe yoktu ve bize orada yer vereceklerdi. Araba güçlükle sırtın tepesine tırmandı. Binanın önünde iki asker nöbet bekliyordu. Loş antreye açılan koridorlar vardı. Beni yukarıya bir çavuş çıkardı. Geniş ve aydınlık bir odaya girdim. Kapıyı açınca Mustafa Kemal Paşa ve diğer birkaç kişinin tarihi bir rol oynayacakları sahneye girdim gibi geldi. Mustafa Kemal Paşa Adnan ve Cami Bey ile görüşüyordu. Kapının önüne kadar geldi, elimi öptükten sonra sedire karşılıklı oturduk. Konuşmaya yoldaki intibalarımı, yani izlenimlerimi sormakla başladı. Ben gerek yoldaki gerek o sabah kadınlarla konuşmamı hatırlayarak hemen Yunus Nadi Bey ile yolda konuştuğumuz ajans meselesini açtım. Ne harici dünya ne memleketin içi milli hareketin manasını anlamamışlardı. Çünkü bu hususta haber alamıyorlardı. Bunu Yunus Nadi Bey ile Anadolu Ajansı olarak başlamayı konuştuğumuzu anlattım. Teklifimiz bu ajans haberlerini telgrafhanesi olan her yerlere göndermek ve olmayan yerlerde de camilere ilan halinde yapıştırmaktı. Bundan başka da dünya efkarını anlamak için İngilizce ve Fransızca gazetelerin en mühimlerini zamanında getirtmekti. Bu gazetelerin başında Manchester Guardian, Times ve Lloyd George'un fikrini yayınlayan Daily Chronicle vardı. Bu noktalar üzerine anlaştıktan sonra Yunus Nadi Bey'in orada hemen çıkarmaya hazırlandığı Hakimiyet-i Milliye gazetesine de yardım etmek istediğini Mustafa Kemal Paşa söyledi.
Ben bir yazı makinesi lazım olduğunu söylediğim zaman bunu Osmanlı Bankası'ndan temin edeceğini vaat etti. Biz konuşurken siyahlar giyinmiş bir adamla arkasında bir genç zabit içeri girdi. Doktor Adnan hemen yerinden kalkıp onu Miralay İsmet diye takdim etti. Miralay İsmet'in ilk dikkatimi çeken noktası gözlerinin canlılığıydı. Bundan sonra da tavırlarının sadeliği ve Türkçesinin bütün sınıflara hitap edilebilecek derecede geniş olmasıydı. İlk gördüğüm zaman bana Kara Vasıf Bey'i hatırlattı. Yanındaki zabiti Binbaşı Salih diye tanıttı. Anlaşılan bu genç zabit İstanbul'da Bahriye Nezareti'ne Mustafa Kemal Paşa ile hepimizin muhaberesini yani haberleşmesini temin etmiş olan meçhul zattı. Ben Mustafa Kemal Paşa'dan karargâhta işe başlamadan önce 2 günlük bir mühlet istedim ve Didar'a döndüm. Oraya geldiğim sabah aynı zamanda Nümune çiftliğine yerleşmem gerekiyordu. Didar'ın evinden ayrılacağım sabah Miralay Refet beni görmeye geldi. Doktor Adnan'ı karargâhta bulmuş ve onun vasıtasıyla beni ziyaret etmek istemişti. Evde Didar'ın uzun sedirinde oturduk, konuşmaya başladık. İlk sözü Gaza Harbi'nde okumuş olduğu Handan romanına ait hisleri oldu. Miralay Refet Bey sade sinir ve adaleden ibaret ipince bir adamdı. O da ötekiler gibi pırıl pırıl yanan üniformasıyla görünüyordu. Ben ona İzmir dağlarındaki mücadelede Demirci Efe ile geçen hayatı hakkında sualler sordum. Bir romancı gibi onların hayatını canlandırdı. Çok eziyet çekmiş, türlü güçlüklere katlanmış olan bu adam, mizaç itibariyle medeni ve içtimai hayata çok düşkündü. İstanbul'a Aydın Efe adı altında gelmiş ve İngilizlerin eline düşmemişti. Miralay Refet Bey de Mustafa Kemal Paşa kadar anlaşılması güç bir şahsiyetti. Ankara'ya geldiğimizin 3. akşamı Nümune çiftliğinde bize ayrılan bir odayı işgal ettik. Burası merkez binanın 2. katında vaktiyle talebeye yatakhane vazifesi görmüştü. Adnan ile işgal ettiğimiz odanın Ankara'ya bakan güzel bir balkonu vardı. Bina akasya ağaçlarının ortasındaydı. Önünden çiftlik arazisini sulayan çubuk çayı geçerdi. Çayın öbür tarafında 2 büyük tepe vardı. Öndeki yeşil nispeten alçak, öteki ise yüksek ve çıplaktı. Üzerinde etrafında 4 sütunlu orta yeri küçük kubbeli eski bir Türk kuyusunu hatırlatan bir şey vardı. Ben küçük sırtta Cennet Dağı, ötekisine de Cehennem Dağı adını verdim. Çünkü bir tanesi ne kadar yeşil ve hoşsa öteki de üstündeki o garip kuyu ağzıyla o kadar korkunçtu. Cehennemi hatırlatıyordu. Hakimiyeti Milliye'ye Cennet Dağı ve Cehennem Dağı adı altında yazılarımı bunların üzerinde yazmıştım. Ankara okuyucuları çok ilgilenmiş olacaklar ki aralarında oraya Cehennem Vadisi derler. Bahar yaklaştığı için akasyalar açıyor, bütün etraf yeşilleniyordu. Bununla beraber çevresi bu kadar hoş olan yeni evimizin içi tasavvur edilemeyecek kadar kirpas içindeydi. Binanın alt katında çiftlik hocası otururdu. Etrafında da ahırlar vardı. Hanımına başvurup evi temizletmek için ne yapacağımı sordum. Derhal çiftliğin çamaşırcısı olan ve karşıdaki Kalaba köyünde oturan Emine Hanım'ı bana gönderdi. O da 4 köylü kadına gelerek yerleri ovdu. Bu 4 kadın arasında herhalde 15'inden yukarı olmayan sevimli, temiz yüzlü bir kız vardı. Adını sordum. Adım Fatma'dır ama bana Fatiş derler dedi. Sen de Kalaba'dan mısın? Hayır, biz muhaciriz. Amcam Mehmet Ağa çiftliğinde bahçıvan başıdır. Benim anam babam yok. Fatiş'i teyzesinden derhal alarak yanımda alıkoydum. Karargah bize Süleyman adında bir değer vermişti. Fatiş onunla beraber bütün hizmetimizi görürdü. Cami Bey'in odası bizim odaların arkasındaydı. Bu zeki kız adeta Ankara'da tarihi bir sima oldu. Bize lazım olan bütün eşyayı Doktor Refik'le Ankaralılar temin ettiler. Bu canlı fakat karışık hava içinde Doktor Refik aramızda bir aile hissi yaratmaya muvaffak olmuştu. Kendisi karargâhta otururdu. Odası daima derli toplu, adeta bir kadın odası gibiydi. İlgilendiği insanlara karşı, dostlarına karşı çok fedakar bir adamdı. Bundan başka da insan onunla bu acayip günlerde alelade meselelerden de bahsedebilirdi. Kadife Hanım adlı gayet güzel sarı bir kedisi vardı. Bu mahluk ona tamamıyla hakimdi. Yavruladığı zaman hepimize şerbet ikram eder, yavrulara karşı gerçek ve büyük bir sevgi gösterirdi. Ankara'ya geldiğimin 5. günü büyük sofaya açılan dar ve uzun odalardan birini bana ayırdı. Burasını bir nevi büro haline sokmuştu. Buranın eşyası büyük bir yazıhane, dosya rafları, sandalye ile beraber 2 masa, bir de eski bir yazı makinesinden ibaretti. Ben İngilizce gazetelerin siyasete kaçan kısımlarını tercüme eder, Mustafa Kemal Paşa'nın katibi Hayati Bey'in getirdiği telgraflar arasından Anadolu Ajansı veya Hakimiyeti Milliye Gazetesi için lazım olan parçaları keser, bundan başka da Mustafa Kemal Paşa'nın diğer muhaberatına ait yazıları hazırlardım. Burada Afganistan'dan bize gelmiş olan Abdurrahman adında bir genç Afganlı da bana yardım ederdi. Abdurrahman, Balkan Harbi esnasında Türkiye'ye gelmiş, tabiyetimize girmiş, Birinci Dünya Savaşı'na bizim orduda hizmet etmişti. Ondan sonra da Rauf Bey'le beraber Erzurum'a gitmiş ve artık Mustafa Kemal Paşa'nın karargahından ayrılmaz olmuştu. Bir parmağıyla fakat başarıyla yazı makinesini kullanır, bundan başka da iş görmezdi. Bununla beraber çok idealist, aynı zamanda pan-İslamist olduğu için her şeyi o bakımdan muhakeme ederdi. Benim için onu tetkik faydalı oldu. Çünkü Hindistan'da Aligarh Üniversitesi'nin mahsulü olan bu adam bana Hint psikolojisinin nasıl bir sabit fikir halinde her şeye Müslümanlık noktasından baktığını öğretti. O günlerde karargahta bulunan Miralay İsmet ve Binbaşı Salih Beylerden başka bir de Yüzbaşı Recep Bey bulunuyordu. Sonra Milli Müdafaa Vekili olan Recep Bey Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın askeri katipliğini yapmıştı. Bu ilk ay Celaleddin Arif Bey de aramıza katıldı. Yemeklerimizi karargâhta yiyorduk. Öğle yemeği çok basit ve çabuk geçerdi. Hemen sonra da Mustafa Kemal Paşa, Doktor Adnan, Cami Bey ve Miralay İsmet Bey Ankara'ya inerler, yeni meclisin hazırlığı ile meşgul olurlardı. Akşam yemekleri daha uzun geçerdi. Adnalı şeklinde bir masanın etrafında otururduk. İyice konuşulurdu. Bilhassa Mustafa Kemal Paşa geçmiş günlerden uzun uzun bahseder, hemen herkesi acı fakat parlak bir surette tenkit ederdi. Onu dinlerken memlekette yarayacak hiçbir şahsiyet olup olmadığı hakkında insanda şüphe uyanırdı. Buna karşılık Miralay İsmet Bey ince bir görüşle onları müdafaa ederdi. Yemekten sonra büyük odada toplanılır ve iş konuşulurdu. O günler ölüm kalım savaşı geçirdiğimiz için işler çok ciddiydi. Güçlük ve kargaşalık bu ilk günlerde durumu yıkacak bir haldeydi. Konya iyiden iyiye karışıktı. Açıktan açığa olmasa da mücadelemizi tutmuyordu. Söylenenlere göre Konya'da Miralay Fahrettin Bey İstanbul'la Ankara arasında kararsızdı. Bolu, Adapazarı civarı ve İzmit savaş halindeydi. Her ne kadar Ankara tarafsız görünüyorsa da onun da ne kadar zaman harekete geçeceği belli değildi. Tek emniyet noktası Kazım Karabekir'in doğudaki ordusundan ibaretti. Fakat o da bizden 800 kilometre uzaktaydı. Bulunduğu yer dağlarla çevriliydi ve oraya tren yoktu. Bundan başka Kazım Karabekir sınırda olduğu için yerinden kımıldanamazdı. 1920 yılının Nisan ayı başlarında durum kötüleşmişti. Bilhassa Fahrettin Paşa'dan ürkülüyordu. Orayı tetkik için Refet Bey Yaveri ile gönderildi. Bundan iki gün sonra karargaha geldiğim sabah Miralay Refet'i etrafa neşe saçarken gördüm. Konya'dan bütün eşraf Fahrettin Paşa ile birlikte gelmişti. Bu adeta kurnazca yapılmış bir kaçırma neticesinde olmuştu.